Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce mendilin tarih içindeki hikayesinden bahsedeceğiz. Osmanlı'da ve Batı'da mendil ne ifade eder, hangi anlamları yüklenir, hangi amaçlarla kullanılırdı? Kağıt mendil icat oldu, zarafet bozuldu mu? Bu konuda Beyza Karakaya'nın Şeylerin Dilinden Tarihi Okumak, Mendilin Hazin Yolculuğu başlıklı yazısını, Suavi Kemal Yazgıç'ın Şiire İşlenmiş Mendil başlıklı yazısını ve İlker Şahin'in Mendilimde Gül Oya başlıklı yazısını nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Mendil. Nereden nereye? Dest mali ebr tutmuş yüzüne ağlar felek. Görünen gülzarda her sup dem şebnemde gül. Her sabah gül bahçesinde görünen çiğ tanesi değildir. Felek yüzüne buluttan bir mendil tutarak ağlamaktadır. Beyza Karakaya, Şeylerin Dilinden Tarihi Okumak, Mendilin Hazin Yolculuğu başlıklı yazısında mendile dair şu notları aktarıyor. Sait Faik'in ilk öyküsünü bilir misiniz? Henüz Bursa Erkek Lisesi'nde öğrenciyken edebiyat ödevi için yazdığı İpekli Mendil isimli öyküsünden bahsediyorum. Bir ipek fabrikasında çalışan anlatıcının gece bekçisinin yerine fabrikayı beklediği bir gece, 15 yaşlarında bir çocuk yaşından beklenmeyecek bir şey yapar. Fabrikaya hırsızlığa gelir. Çalmak istediği, sevdiği kızın istediği ipekli mendildir yalnızca. Birinci denemesinde yakalanınca hırsızlık girişimi anlatıcı ile dostluğa döner. Epeyce dertleşirler. Fakat henüz oradan çıkar çıkmaz ikinci kez dener çocuk. Bunun üzerine gece bekçisi ve anlatıcı hırsız çocuğu iyice bir döverler. Fakat onu polise ihbar etmeye vicdanları el vermez. Anlatıcı ertesi sabah uyurken odasında bir kıpırtı duyar. Yerinden kımıldamaz. Zira cesaretin böylesi için yapılacak bir şey yoktur. Çocuk dolaptan istediğini aldıktan sonra geldiği gibi pencereden süzülür fakat yere düşer. Anlatıcı aşağıya indiğinde çocuk ölmek üzeredir. Bekçi onun sımsıkı kapalı avucunu açtığında Sait Faik'in tabiriyle avucun içinden bir ipek mendil su gibi fışkırır. Bu öyküyü okuduğunuzda şayet siz de benim gibi bir kağıt mendil kullanıcısıysanız, sevdiğinin arzu ettiği ipekli mendil için hırsızlığı, yakalanmayı ve hatta ölmeyi göze alan çocuğun hayalinin epey fantastik olduğunu düşünmüşsünüzdür. Benim kuşağımın ve bir sonraki kuşağın kumaş veya ipek mendille yolları neredeyse hiç kesişmemiştir. Biz kelimenin tam anlamıyla selpak mendil kuşağı olduğumuz için belki Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz mendilleri, mendile yazılmış şiirleri, şarkıları, türküleri hiç idrak edemedik. Ne ilkokul yıllarımda mendil kontrolüne şahit oldum, ne de bayramlarda mendile sarılmış bayram harçlığı aldım. Buradan hareketle mendil kapmaca, yağ satarım, bal satarım gibi oyunlarda kağıt mendil kullandığımızı da anlamışsınızdır. Kumaş mendili olan tek yakınlığım babamdı. Babam, çocukluğumda mendil kullandığını hatırladığım tek insandı. Annemin, babamın mendillerini sakız gibi olana dek yıkadığını, jilet gibi olana dek ütülediğini hatırlarım. Babam hala kağıt mendil endüstrisine direnen tanıdığım birkaç kişiden biri. Kumaş ipek mendili olan bu mesafem sebebiyle belki aslında kumaş ipek mendilinde kağıt mendille aynı işlevi gördüğünü anlamam epey vakit aldı. Kağıt mendil, kumaş mendili pratik kullanımda hem gündelik hayatımızdan çıkardı, hem de gündelik hayatımızdan çıkardığı için piyasadan sildi. Ve fakat gündelik hayatımızdan çıkardığı kumaş ve ipek mendilin sembolü olduğu şeyler de sessiz, dilsiz, kimliksiz, öylece kala kaldı. Dilerseniz şimdi birlikte "Dil nankördür, kullanılmayınca unutulur" sözünü haksız bırakalım. Kumaş, ipek mendilin unutulan dilini yeniden çalışalım. Ve belki bu yazı bittiğinde hepimiz mendil dilini konuşuyor ve hatta mendilce eserleri okuyor bile olabiliriz. Kim bilir? Avrupa'ya uzakların masalını anlatan şey. Dilimize Arapçadan gelen mendil kelimesi, bir şeyi başka bir yere taşımak anlamını ihtiva eden nedl kökünden gelir. N-E-D-L. Aramca mandila, Yunanca mantile, Latince manus kelimeleri mendil sözcüğü yerine kullanılmıştır. Farsça'da mendil yerine el silinen şey anlamına gelen destmal kullanılır ki Osmanlı'da da çoğunlukla bu adla bilinir. Halk arasında mendil elin yağının veya terin silinmesinde kullanıldığı için yağlık kelimesiyle ifade edilir. Yalnızca farklı dillerde karşılığına bakıldığında dahi görülecektir ki mendil tarih boyunca farklı işlerde kullanılmıştır. Çin köylülerinin de güneşten korunmak için başlarına bağladıkları mendil, Şark'ta bir hayli yaygın olarak kullanıldığı halde Avrupa'ya ancak Venedikli gemiciler vasıtasıyla girmiştir. Hatta dönemin edebiyat metinlerinde de karşımıza çıkar. Nitekim Shakespeare'in Otello adlı meşhur piyesinde Venedik koloni ordusunun Kıbrıs'ta Osmanlı ile yaptığı savaştan dönen komutan Otello, sevdiği Desdemona'ya ipek mendil hediye eder. Bunun akabinde mendilin Avrupa'daki popülerliği bir hayli artar. Daha sonraki dönemde Fransa'da güneşten korunmak için kullanılan couvre-chiffe, yani başörtüsü adıyla moda olsa da Fransız hanımlarının güneş olmadığı zamanlarda dahi mendili ellerinde taşıdıkları bilinir. İngiltere'ye kerşif adıyla gelen mendil, elde taşınması sebebiyle handkerchief adıyla bilinirdi. İngiltere Kralı 7. Henry'nin öldükten sonra ardında 12 gömlek ve 5 mendil bıraktığı bilinmektedir. İngiltere'de 1. Elizabeth döneminden itibaren yaygın olarak kullanılan dantel mendiller aşkın en büyük sembolü haline gelmiştir. Sevgililerinin ismini işledikleri köşesi püsküllü bu mendiller gerçek sevgi düğümü olarak anılmaya başlandı. Sevgililer birbirlerine isimlerinin yazılı olduğu bu mendili hediye ederler. Mendili erkekler şapkalarında, kadınlar göğüslerinde taşırlardı. Burnunuzu kolunuza değil, mendilinize siliniz bayım. Avrupa'da mendil o dönemde burun silmek için kullanılmazdı. Ellerinde, yanlarında mutlaka bir mendil olduğu halde halk da asiller de burnunu baş ve işaret parmağı yardımıyla temizlerdi. Halk bu iş için kimi zaman sağ, kimi zaman sol elini kullansalar da asiller burunlarını daima sol elleriyle temizlerlerdi. İnsanlar burunlarını ya kollarına ya da masa örtüsüne silerlerdi. Mendil yalnızca statü simgesiydi. Filozof Erasmus, elbiselerinin kollarına burun silmenin yanlış olduğunu, insanların burunlarını silmek için mendil kullanması gerektiğini yazan ilk isimdi. Daha sonra hem görgü kurallarının değişmesi sebebiyle hem de mikrobun keşfedilip hijyen fikrinin önem kazanmasıyla mendil burun silmek için de kullanıldı ve bu da mendile rağbeti artırdı. Mendil taşımak kibarlık göstergesi sayıldı. Mendil sanayisi de gelişip ucuzladı. Bundan böyle mendiller kare yapıla. 1784 yılında Fransa Kralı 16. Louis, Kraliçe Marie Antoinette'nin mendillerin standart olmayan ve türlü şekilde katlanabilir ve kimi zaman çantaya sığamayacak kadar büyük olmasından duyduğu rahatsızlık üzerine bir kanun çıkartarak bundan sonra mendillerin eninin ve boyunun eşit olmasını emretti. Her ne kadar kral ve kraliçe Fransız ihtilali ile birlikte idam edilseler de mendilin kare formu değişmeden günümüze kadar geldi. Viyanalı sosyolog Dr. Gottfried Andreas, Görgü, En Yeni ve İleri Muaşeret Usulleri kitabında mendil kullanmanın adabını ve zarafetini şöyle anlatır. Erkekler burun silmek için kullandıkları mendili ceket veya pantolon cebinde taşırlar. Ceketin ön tarafındaki üst cebe süs mendili konur. Frak ve smokinle münhasıran beyaz renkli mendil kullanmak lazımdır. Resmi elbiseye renkli kenarlı mendil yakışmaz. Son derece kibar ve şık olmak şartıyla renkli ipek mendiller kullanılır. Bayanların mendilleri erkeklerinkinden çok ufaktır. Kenarları ajorlu veya dantellidir. Gece elbiseleri için açık renk büyücek krep veya şifon mendil yakışır. Osmanlı'da mendil alışkanlıkları. Türk kültüründe mendilin kullanımı çok eski zamanlara dayanır. Orta Asya Türklerinin Ulatu adını verdikleri mendil, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de ihtiyaçtan olduğu kadar sembol ve süs aracı olarak da kullanılmıştır. 16. yüzyıl kaynaklarına bakıldığında mendillerin çoğunluğunun tezgahta dokunmuş keten kumaşından yapıldığı görülüyor. Mendiller ince ve kalın olarak bükülmüş ipek veya keten ipliklerle işlenmiştir. Mendillerin hesap işi, balık sırtı, sarma ve tel kırma işleme teknikleriyle yapıldığı bilinmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen ve 17. yüzyıla ait olan mendillerin burun ve ter mendili, matem mendili, enfiye mendili ve merasim mendili olarak gruplandırıldığı görülür. Merasim mendillerinin diğer mendillerden farklı olarak daha gösterişli işlemelerle bir sanat eserine dönüştürüldüğü görülür. Nakkaş Sinan Bey tarafından gül koklarken tasvir edilen Fatih Sultan Mehmet minyatüründe Fatih'in elinde bir mendil tuttuğunu görürüz. O dönem Avrupa'da ve Osmanlı'da yapılan pek çok yağlı boya portrelerinde de hanımlar da beyler de mendil tutmaktadırlar. Fotoğraf makinesiyle birlikte fotoğraf stüdyolarında da benzer mizansenlerle karşılaşırız. Avrupa'da 1800'lü yıllarda kullanılmaya başlanılan ve akabinde bizde de rağbet gören hatıra mendillerini ayrı bir yerde tutmak gerekiyor. Hatıra mendillerinin üzerine yapılan savaşlar, anlaşmalar, Tanzimat Fermanı, İkinci Meşrutiyet'in ilanı gibi önemli gün ve olaylarla ilgili görseller basılmıştır. 1950'lere kadar üretimi devam eden hatıra mendilleri şüphesiz eşyanın dilinden tarihi okumak isteyen meraklıları bilhassa tarihçileri heyecanlandırır. Umur-ı Mülkiye Nazırı Pertev Paşa'nın torunu olan Abdülaziz Bey, tahmini olarak 1910 yılında Osmanlı toplumunun gündelik hayatı, adet ve kültürü hakkında kaleme aldığı Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri kitabında mendil kullanımına dair önemli bilgiler verir. Şöyle: kibar erkeklerin kullandıkları el mendilleri genellikle beyaz veya uygun renkte bir zemin üzerine çiçek işlenmiş olur. Diğer mendil cinsleri Serkiskari adıyla ün salmış yazma mendiller, elvan renk çiçekli yumuşak ipek Hint mendili, ekseriyetle halkın kullandığı kırmızı pazar mendili, düz beyaz ve uçları ipek veya kılaptan veya sırma işlemeli çevre, diğer adıyla yağlıklardan ibarettir. Eskiden çevrelerin en kıymetlileri Kaya Sultan ve Saray Çevresi adıyla ün yapmış olanlarıydı. Çoğu yerde olduğu gibi Osmanlılarda da ve özellikle her yaştaki ulema sınıfından kimselerde kübera ve halk arasında enfiye kullanılması pek yayılmıştı. Hele ulema sınıfında enfiye kullanımı herkesten çok artmış, genç yaştakilerde de bayağı vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kullanılan enfiyelerin cinsleri ve çeşitleri sayılı ise de en meşhurları Fransız, Hint rendesi, ince felemenk, menekşe, gül enfiyesinden ibarettir. Enfiye çekerken kullandıkları mendillerde zemini düz siyah veya koyu lacivert renk, Etrafı beyaz çiçek su yapılmış, Kübera'ya mahsus enfiye mendili, ipekten renkli yumuşak Hint mendili yanı sıra zindan kapısı enfiyecilerinde bulunan kırmızı, beyaz hareli saf ketenden, büyük renkli Hint mendili ve diğer bir tabirle papaz mendili cinsleri de vardı. Avrupa'da değişen mendil modası ve görgü kuralları neticesinde mendil, bizde de kullanım amacının dışına çıkmış ve beldeki kuşağa değil, göğüsteki cebe yerleşmiştir. Arşivde kalan mendil. Osmanlı arşiv belgelerine bakıldığında bilhassa tereke, ölen bir kimseden kalan eşya, mal, mülk, defterlerinde merhum veya merhum eden geriye muhakkak bir adet mendilin kaldığını görebiliriz. Ayrıca hastanelere, okullara, darülacezelere ve kışlalara da mendil yardımı yapıldığını görebiliriz. Fakat asıl üzerinde durulması gereken husus devlet adamlarına verilen mendillerdir. Miladi 1810 yılına ait Sadrazam'ın ve Serdar-ı Ekrem'in yolda kullanması için büyük beyaz bir Mardin fotası, Aladiba Divit Şilesi, Aladiba Koyun Kesesi, Aladiba Divan Kesesi, Büyük Sakangur Mendil, Orta ve Küçük Sakangur Mendil, Telhis, Mektup ve Hatt-ı Şerif Keseleri vesairenin verilmesi hakkında olan bir belgede bunun en önemli örneği niteliğindedir. Hicri 1330 tarihli bir belgede Urfa'da mendil olarak işlemek üzere İngiltere'den keten getirildiği görülmektedir. Osmanlı'da halk arasında olduğu kadar saray çevresi ve hanedan mensupları arasında da mendilin kullanıldığını söyleyebiliriz. Abdülhamid'in kızı Esma Sultan'ın muhtelif bezirgan ve esnaftan satın aldığı mendil, yazma, kereste, mefruşat, kürk, yemeni, şal, mücevherat, çuka vesaire ile terzi masraflarının sultanın ketüdası tarafından tutulmuş olan hesapları neticesinde sultanın kimlere ne kadar borcu olduğuna dair muhasebe defteri bunun delili niteliğindedir. Padişah 2. Abdülhamid tarafından yadigar olmak üzere Dersaadet'te bulunan emir, müşir ve zabitlere hediye edilecek mendillere dair 1898 tarihli belge, mendilin padişah tarafından hediye edilecek kadar kıymetli bir nesne olduğunu anlatmaya kâfidir. Avusturya sefaretine ait Tavrusi vapuru mürettebatından birinin, başına mendil sararak uygunsuz bir şekilde alay ederek İslam alimlerini taklit etmesi üzerine Avusturya ve Macaristan sefaretinden alınan takrire göre, merkumun şiddetli bir şekilde cezalandırıldığı ve bu gibi olayların tekrar vuku bulmaması için mürettebata emir verildiğine dair belge, mendilin Osmanlı toplumundaki sembolik değerini ifade etmek için önemli bir kaynak niteliğindedir. Lazkiyeli İbrahim isimli mahkumun hapishane dahilindeki minareye çıkarak çevre binalara mendil sallaması üzerine nöbetçi jandarma eriyle aralarında tartışma çıkması ve olayda silah kullanma mecburiyetinde kalındığına dair belge, mendilin temsil gücü üzerine önemli bir bilgi teşkil eder. Zamanının emojisi olarak mendil. Aşıkların başka dilde konuşmalarına eski zamanlardan beri tanıklık eden mendil, evrensel bir haberleşme aracı olmuştur. Aşıklar için mendili sallamak, buruna götürmek, yere atmak hep bir mana ihtiva etmiştir. Sevdiğine ucu yanık mendil gönderen kişi, bu aşkın derdinden yanıp tükendiğini haykırıyor demektir. Mendile işlediği her bir nakış ise kızın dilinden bir anlam ihtiva eder sevdiği için. Mendilleri karşılıklı iade etmek, aşkın bittiğini ve ayrılacaklarını ifade eder. Eğer aşık, sevgilisine gösterdiği mendili ortasından tutuyorsa, akşam için buluşmayı beklediğini söylemek ister. Bunun karşılığında sevgilisi mendili sallıyorsa, peki demek istemektedir. Pencereden aşağıya tırnak içinde yanlışlıkla bırakılan mendil, kızın erkeğe aşk ilanı olarak anlaşılır. Eğer erkek mendili katlayıp cebine koyarsa, bu kızın aşkının karşılıklı olduğu anlamına gelir. Müsahipzade Celal, Eski İstanbul Yaşayışı adlı kitabında sevgililerin rahat buluşup görüşemediği o dönemde çevre, mendil, çiçek gibi şeylerle, el ve göz işaretiyle ve renklerin diliyle adeta bir mektubun ihtiva ettiği tüm duyguların aktarıldığını ve bu sayede haberleşilebildiğini söyler. Osmanlı son döneminde mesire yerleri karşılaşma mekanıdır. Bu yüzden aşıklar her renk mendil için bir karşılık belirlemişlerdir. Beyaz mendil seni seviyorum anlamına gelir. Eflatun, yarın pencerenin önünden geçin, mektup vereceğim. Fıstıki yeşil, dikkatli olalım. Mor, seni çok beğeniyorum. Kenarı pembe mendil, sensiz yaşayamam. Kenarı sarı mendil, birkaç gündür rahatsızım, dışarı çıkamadım. Gelmememin sebebi bundandır. Kenarı yeşil, sana daima sadık kalacağım. Kırmızı mendil, seni bütün varlığımla seviyorum. Mavi, vefasızsın, kederdeyim. Yeşil, mektup gönderdim, cevap bekliyorum manasına gelir. Mendil, zamanının emojisi niteliğindedir. Ve fakat unutulmamalıdır ki bugünün anlık paylaşımlarından ziyade mendilin hatırası ebedidir. Mendilin kültür tarihimizdeki bu tezahürü aşk şiirlerine, türkülerine ve şarkılarına da konu olmuştur. Üsküdar'a giderken mendil bulanlar, mendili yeşil olup da eşini kaybedenler, yarinin ismini mendiline işleyenler, yarin yolunu kollayıp beyaz mendil sallayanlar. Mendil hep aşk ile aşk için sallanıp durmuştur. Mendilin bütün bu sembolik anlamlarını unuttuğumuzu ve bu anlamların artık anlam olmaktan çıktığını sanıyordum. Yanılmışım. Gündelik hayatında mendillerini yanından ayırmayıp sıklıkla kullanan, çok kıymet verdiğim biri, biz arkadaşlarına da mendil hediye ettikten kısa bir süre sonra başka bir yerde yaşamaya başladı. Vedalaşırken, "Mendil ayrılık demekmiş, bilmeliydim," dedi. Ato Chaputi Albuni. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yaralı askerlerin tedavisinde pamuk kullanılmaktaydı. Fakat savaş döneminde yaşanan pamuk kıtlığı sebebiyle emici bir bandaj üretildi. Kimberley Clegg firması tarafından üretilen bu bandaj daha sonra geliştirilerek kadınlar için havlu olarak üretilmeye başlandı. Daha çok sinema dünyasından aktristler tarafından kullanılan ve Kleenex olarak adlandırılan bu ürün, aktristlerin yürüttüğü reklam kampanyasıyla birlikte kısa sürede kadınların çantasında yerini aldı. Fakat firma tüketici kadınlardan sıklıkla kocalarının onların mendillerine burunlarını sildiğine dair şikayet alıyor, erkekler de kendilerine yönelik bir ürün istiyorlardı. 1921 yılında tek tek kağıt mendil almaya yarayan kutunun üretilmesiyle Kleenex tüketimi daha da yaygınlaştı. 1930 yılında firma ürünün krem havlusu mu yoksa mendil olarak mı üretilmesi gerektiğine karar vermek için bir anket başlattı ve anketten %61 oranında mendil cevabı çıktı. Peçete, havlu, mendil üretmeye de başlayan firma 1936 yılına gelindiğinde 48 farklı ürünle piyasadaydı. Bu sebeple mendil kelimesi yerine Amerika'da Kleenex sözcüğü kullanılmış ve sözlüğe girmiştir. Türkiye'de ise kağıt mendilin kullanımı epey geç bir döneme tekabül eder. Önce elde yapılan mendillerin yerini fabrika üretimi mendiller aldı. Fabrikada üretilen mendiller tek tip, önceye nazaran bir dili olmayan mendiller olmasına karşılık piyasada önemli bir yer tuttu. 1970 yılına gelindiğinde ise oyuncu, tiyatrocu Erol Günaydın kağıt mendil reklamında oynuyor ve "Ato Chaputi, Albuni" diye kağıt mendil sallıyordu. Bu reklam uzun bir müddet yayında kaldı ve yüzyıllardır var olan bir tüketim kalıbı kırıldı. Bu şüphesiz ki reklamın zaferiydi. Kağıt mendilin kumaş mendille girdiği mücadele epey ağır fakat sağlam adımlarla ilerledi. Türkiye'de ilk kez üretilen kağıt mendil markası Selpak, Kleenex'te olduğu gibi dilimizde mendili karşılamak için kullanılır oldu. Reklamdan 19 yıl sonra yani 1989 tarihli bir araştırmaya göre kağıt mendil kullananların oranı yalnızca %22,3 idi. Fakat kumaş mendilin direnişi 90'lı yıllarda kırıldı. 97 yılında kağıt mendil kullanıcısının oranı %55,4'e çıkmıştı. O tarihten itibaren de kumaş mendil kullanımı oldukça geriledi ve piyasadan silindi. Bugün neredeyse yalnızca erkekler tarafından aksesuar olarak kullanılıyor. Mendilce dili ve edebiyatı. Keloğlan'ın peri padişahının kızına görücü gitmek için anacığına veda edip köyünden ayrılırken, içine ekmek, soğan ve varsa katık koyup bir sırığa bağlayıp omuzunda taşıdığı mendil. Bayramlarda içine para veya şeker konulan mendil. Oyunların başladığını ve bittiğini haber veren mendil. Kırığı veya yarayı sarmaya yarayan mendil. Unutmamak için ucu düğümlenen mendil. Utanıldığında ardına saklanılan mendil. Alın terini kurutmak için kullanılan mendil. Gözyaşlarına teselli olan mendil. Vedalaşırken gidenin ardından sallanan mendil. Düğünlerde davetiye yerine gönderilen mendil. Aşıkların mektubu niteliğinde olan mendil. Mendil. Gündelik hayatımızda ve kültür tarihimizde mendilin bu kadar çok farklı iş yapabildiğini düşünmek belki sizi de şaşırtıyordur. Hayatımızdan bu kadar sık ve çeşitli işlerde kullandığımız mendil çıktığında boşluğunu nasıl doldurduk dersiniz? Mendilin sembolü olduğu duygularımız kimliksiz, sessiz ve dilsiz mi kaldı? Sahi, buraya dil öğrenmeye gelmiştik. Galiba mendilceyi anlıyor fakat konuşamıyor olarak kalacağız. Suavi Kemal Yazgıç'ın Şiire İşlenmiş Mendil başlıklı yazısıyla devam edelim. İnsanın durumu ile ilgili olarak sosyal hayatta bazı paylaşımlarda bulunması modern zamanlarla sınırlı bir alışkanlık değil. Eski dönemlerden beri farklı farklı paylaşım araçları kullanmış insanlar. Mendil de bu paylaşım araçlarından biri. Mendilin sosyal paylaşım aracı olarak kullanılmasının edebiyattaki kimi izlerini takip ettik, diyor Suavi Kemal Yazgıç ve bakalım daha başka neler söylüyor. Mendil derken endüstriyel bir kitle tüketim nesnesi olan kağıt mendili kastetmiyoruz elbette. En sıradanından en sanat eserine dek kumaştan rengarenk yapılmış ve az ya da çok işlenmiş eski mendillerin ana fonksiyonları dışındaki kullanım alanlarına değinmeye çalışacağız. Tabii ki mendil de mendilden ibaret değil. Şimdi mendil deyip geçtiğimiz nesnenin pek çok farklı fonksiyonu ve ismi de mevcut. Sadece soyut hayallerle değil, hayata değen her nesneyi de şiirleştiren edebiyatımızda mendilsiz kalmamış elbette. Nitekim 2016 yılının Ekim ayında vefat eden merhum Nurettin Albayrak da Ansiklopedik Halk Edebiyatı sözlüğünde bunları özetliyor. Boyna ve alna bağlanana çember, el silmeye yarayanına destmal, kenarı işlemeli havlu şeklinde olanlara makrama, gözyaşı, el, burun silmeye yarayanına mendil, yağlı elleri ve dudakları silmekte kullanılana yağlık, oya yahut işlemeli nakışlarla süslenmiş olanlara çevre denmiş. Mendilin fonksiyonlarıyla birlikte isimleri de hayatımızdan yitip gitmiş günümüzde. Fatih, Halaybaşı ve Meddah. Bellini'nin yaptığı Fatih Sultan Mehmet tablosunda Fatih'in bir elinde kokladığı çiçek varken diğer elinde de sımsıkı tuttuğu bir mendil yer alır. Nitekim hem halk şiirinde hem de divan şiirinde mendil elden bırakılmamıştır. Tıpkı halk oyunlarında halaybaşının onu elinden hiç bırakmaması gibi. Tokatlı bir şair olan Leali şöyle der: San peridür per açıp pervaz eder bin naz ile, raks edip alsa ele ol şahı huban destmal. Mendili halay başından daha çok kullanan biri daha varsa o da meddahtır. Meddahların sopalarıyla birlikte en çok kullandığı eşya mendildir. Mendil yardımıyla meddah kılıktan kılığa, tipten tipe girip hikayesini seyirlik bir gösteriye dönüştürür. Şiirdeki mendil, mendildeki şiir. Mendil elbette öncelikle temizliktir. Bu mendilin en değişmeyen özelliğidir belki de. Ancak mendillerin bu özelliğine şairlerin bilgane kalabileceğini düşünmeyin. Fatih Sultan Mehmet'e hocalık da yapan ve kazaskerlik, vezirlik, sancakbeyliği ve kadılık gibi yüksek görevleri yüklenen 15. yüzyıl şairi Ahmet Paşa, yanagı derlerin sildükçe ol yar, gülab ile pür eyler destmali derken tam olarak bu anlamın altını çizer. O sevgili yanaklarının terini sildikçe mendili gül suyu ile doldurur. Mendilin gözyaşı ile irtibatı onu aşka ve maşuğa götürür. Halk edebiyatında da, divan edebiyatında da mendil ya sevgilinin işleyip güzel kokular sürerek yolladığı güzel bir hatıra ya da gözyaşı silmeye yarayan bir ıstırap, çile, hasret sembolü olarak yer alır. Şu İstanbul türküsünde olduğu gibi. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende kalsın, sil gözünün yaşını. Bir Erzincan türküsünde de şöyle denmiş. Papucum yele yele, ben düştüm gurbet ele. Yedi mendil çürüttüm, gözyaşı sile sile. Divan edebiyatında da mendil, gözyaşını silme fonksiyonu ile ele alınır. Süheyli, mendili felek ve bulut kelimeleriyle birlikte kullandığı şiirinde, feleği yüzüne mendil tutarak ağlayan ve gözyaşını silen bir insana benzetir. Destmali evr tutmuş yüzüne ağlar felek, görünen gülzarda her subdem şebnemde gül. Her sabah gül bahçesinde görünen çiğ tanesi değildir. Felek yüzüne buluttan bir mendil tutarak ağlamaktadır. Gözyaşı sel olur akar kimi zaman. Mendilin isimlerinden biri de yağlıktır. Yağlık, büyükçe mendil anlamına gelen bir kelimedir ve Anadolu'da birçok yöremizde bilhassa erkeklerin kullandığı, akşam evine dönerken aldığı şeyleri içine çıkın ettiği ve bir çeşit ufak bohçaya benzer eşyadır. Karamanlı Nizami de sevgilinin aşığına olan ilgisizliğini, aşığın ayrılık acısıyla döktüğü gözyaşlarının yağlıkla bile silinemediğini anlatır. Sen ki vuslat yağlığıyla silmedin kanlı yaşım, hecr oduyla ciğerim dağlamaya mı başladın, der şair. Ey sevgili, sen ki kavuşma yağlığıyla kanlı gözyaşlarımı hiç silmedin, şimdi de ayrılık ateşiyle ciğerimi dağlamaya mı başladın? Selamlaşmak için. Mendilin bir işlevi de selamlaşma ve vedalaşmadır. Bazen ayrılığın hüznü ile hasret çekenlerin elinde bir vedanın sembolü olan mendil, bazen de tatlı dilli bir güzelin aşığına sunduğu merhabadır. Pervane bin Abdullah'ın 16. yüzyılda derlediği Nazireler Mecmuası olan Pervane Bey Mecmuası'nda, Namesin Rumala sarmış, yani ol şiirin makal, ben gulamına selam eder, elinde destmal beyti yer alır. O tatlı sözlü sevgili, mektubunu yüzündeki örtüye sarmış, elinde bir mendille ben kölesine selam verir. 20. yüzyıl şairi Yahya Kemal Beyatlı ise Sessiz Gemi adlı şiirinde mendili bir veda aracı olarak kullanır. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Tedavi için mendil. Kırılan ya da ağrıyan kolların bir örtü ile boyna asılıp tedavide kullanılması da şairlerin gözünden kaçmamıştır. Nitekim Ahi'nin beytinin ilham kaynağı mendilin bu özelliğidir. Yaralı kollarımı dağ-ı gamundan nice bir destmal ile asam boynuma tumar gibi. Gamının açtığı yarayla yaralı kollarımı mendille dürerek boynuma nasıl asayım? Özür dilemek. Mendilin şimdi hatırlanmayan bir fonksiyonu da af talebidir. Boyna mendil bağlama, eskiden yaygın olarak kullanılan bir af dileme göstergesidir. Mendil temsili bir kefendir burada. Gelibolulu Ali, şiirinde bu özelliğinden yararlanarak mendile yer verir. Gökyüzündeki ayı suç işlemiş bir kişi, kenarındaki haleleri de suçlunun boynundaki mendil olarak anlattığı şiirinde, ''Destmalin boynuna takmış diler eksüklügin, hale sanma ey kamer talat, kenarı mahta'' der. ''Ey ay yüzlü, ayın kenarındakini hale sanma, o mendilini boynuna takmış, eksikliğini af dilemektedir.'' Söz kefenden açılınca kefenin asli anlamı olan ölümle de mendil arasında irtibat kurmuş şairler. Modern şair Behçet Necatigil'in soyadına ilham kaynağı olduğu söylenen 15. yüzyıl divan şairi Necati Bey, Şehzade Sultan Mahmud'a yazdığı bir mersiyede ölümü bir mendil eşliğinde anlatır. Bir destmal ile siler ahir kefen bizi. Demez ki bu geda imiş, ol padişah imiş. Beytinde, kefen hayatın sonunda bu dilenciymiş, bu padişahmış diye ayırmaksızın bizi herhangi bir şeyi silermişçesine siler der. Söz özürden açılmışken mendilin bir saklama, saklanma aracı olarak kullanılmasından da bahsetmemiz gerekir. Nitekim Ahmet Paşa'nın şiirinde mendilini bir aksesuar olarak kullanıp güzelliğini bütünleyen kadın, aynı zamanda onu yüzüne tutarak utandığını da gizleyebilmektedir. Şifa umsam kaçan kim leblerinden, utanıp yüze tutar dest mali. Ne vakit dudaklarından şifa umsam, o sevgili utanarak mendilini yüzüne tutar. Mendilin şiirdeki yeri, elbette bundan ibaret değil. Yüzyılların birikimini buraya sığdıramadığım için parça bütüne işaret eder diyerek bazı mısraları anmakla yetinmek zorunda kaldım. Yoksa bir mendil kitabı yazmak işten bile değil. Son olarak İlker Şahin'e kulak verelim. Mendilimde Güloya başlıklı yazısında bakalım bize neler söylüyor. Dille kültür arasında muazzam bir ilişki var. Biri diğerinin hem taşıyıcısı hem mütemmim cüzü, birini diğerinden ayrı düşünmek imkansız. Zira dil kültürü, kültür de dili şekillendiriyor. Hayat tarzımız en çok dilde tebellür ediyor. Söz gelimi, günlük hayatta kullandığımız eşyaların türü arttıkça dilde bunları karşılayan kelimelerin sayısı da artıyor ve bu kelimeler arasında zamanla nüanslar ortaya çıkıyor. Elinizi yüzünüzü kurulamak, belki terinizi silmek, yeri geldiğinde başınızı güneşten, kimi zaman da burnunuzu kötü kokulardan korumak için kullandığınız, ipeklisinden ketenine, oyalısından nakışlısına, envai türlü küçük kumaş parçalarını düşününüz. Bakın Türk dilinde hangisine, hangi yolla, hangi isim verilmiş? Mendil. Ağız, burun, göz silmeye, el ve yüz kurulamaya yarar, cepte taşınır. Küçük ama zarif bir hediyeliktir. Eski devirlerde elde taşınacak meyve ve benzer şeyler içinde cep bohçası niyetiyle kullanılırdı. Türkçe'ye Arapçadan geçen mendil kelimesi, Arapçaya Süryanice'den, mantiliyun, oraya da Yunanca'dan, mantelion geçmiş. Nihai köken Latince mantele veya mantellum sözcüğü. Başındaki man hecesinden tahmin edeceğiniz gibi kelime el ile ilgili. El bezi, Latince manus el. Ayrıca bakınız manuel, manikür. Yağlık. Unutulmaya yüz tutmuş kelimelerimizden. Mendilin daha büyüğüdür ve sofralarda herkesin önüne bir tane konulur. Yeri geldiğinde örtü olarak da kullanılır. Açıkça belli ki yağ kökünden lık yapım ekiyle türetilmiş. Türetmenin mantığı çok açık olmasa da kubbe altı lügatine göre kullanıldıkça yağlanmasından, Reşat Ekrem Koçu'ya göre ise yağlı elleri ve dudakları silmek için kullanıldığından dolayı bu adı almıştır. Bir de Anadolu'da yağlık bağlamak şeklinde kullanılan güzel bir deyimimiz vardır ki nişanlanmak veya kız tarafından sevdiğine evlenme sözü vermek anlamına gelir. Destmal. Farsça dest yani el ve mal yani silen kelimelerinin bileşiğidir ve el yüz silmek için kullanılan mendil, peşkir, yağlık ve benzer eşyaların genel adıdır. Reşat Ekrem Koçu'nun Türk giyim kuşam ve süsleme sözlüğünden öğrendiğimiz kadarıyla destmal, kullanacak şahsın yaşına göre aşıkhane, rindane, dindarane, mısralar, türlü nakışlar ile süslenirdi. Eski toplum hayatımızda sevgililere hediye olarak gönderilirdi. Destmal şayet bir kıza gönderilecekse üzerine çiçek motifleri nakşedilir, erkeğe hediye edilecekse çiçek motifleriyle donatılmış hançer resmi işlenirdi. Çevre, yağlığın diğer bir adıdır. Şimdilerde sadece periferi, etraf, civar manasında kullandığımız çevre akla gelse de masallardan tutun da Tanzimat romancılarına kadar birçok eserde geçen bir kelimedir. Çevre sırma ve nakışlarla süslenir. Mendil olarak kullanılabildiği gibi başörtüsü yerine de geçer. Eskiden çeyizlerin vazgeçilmez bir parçasıydı. Çevir fiiline getirilen e yapım ekinin marifeti olan kelimemiz vurgusuz orta hecedeki dar ünlü düşer kuralı gereğince çevre halini almış. Yeri gelmişken çevre kelimesinin Türkçeden Mısır Arapçasına şavra şeklinde geçtiğini de ekleyelim. Peşkir. Pamuk veya ketenden dokunur. Havlu niyetine kullanılmakla birlikte peçetenin yerine eskiden sofralarda da kullanılır, dizlere örtülürdü. Havluya nispetle daha incedir ve mendilden daha büyük olur. Farsça olan peşkir, piş yani ön ve giyir yani tutan kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur ve esasen öne tutulan gibi bir anlamı vardır. Peçete. Devir değişti. Artık hızlı yaşıyor, çabucak yiyip kalkıyoruz. Sırma nakışlı çevreler, oyalı mendiller artık masalsı bir dünyanın kayıp hazineleri hükmünde. Kullan at mendiller ve peçeteler yetişiyor imdadımıza. Bir vakitler kumaş peçeteler de vardı ve hatta ilkokula giderken annemiz beslenme çantamıza muhakkak koyardı. Fakat şimdilerde neredeyse sadece kağıttan imal ediliyor. Sofra kültürümüzde epeyce bir süredir Batı'nın etkisinde olacak ki söz konusu kelimeyi bu kez oradan almışız. İtalyanca'dan gelen kelimenin aslı pezzetto, küçük kumaş veya kağıt parçası anlamındaymış. Kelimenin sonundaki etto eki bizdeki cık cık eki gibi küçültme eki. Son olarak artık hemen hepimizin özellikle kış günleri cebinde yahut çantasında bulundurduğu ve bir markanın adıyla özdeşleştirdiği kağıt mendilleri de hatırlamış olalım ki fayda ve kolaylığını inkar etmek zinhar doğru olmaz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun, balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şehir ve insan. Allahu Ekber, Allahu
Ekber. Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.